Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Fervardin 1403, Hicri Kameri 9 Şevval 1445 ve Miladi Takvimle 18 Nisan 2024 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, ırkçı İsrail rejiminin Gazze'deki insanlık dışı cinayetlerinin boyutları, İran'ı gezelim, Hidayet Hadisi ve Malcolm X'in küresel siyonizm tehlikesine yönelik yorumunu dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Cumhurbaşkanı Reisi Zimbabwe'nin bağımsızlık gününü tebrik etti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan New York'ta. İran, Arjantin Federal Mahkemesi'nin Amiya davasıyla ilgili kararını kınadı. Galip Abadi, Tahran'ın kendi çıkarlarına ve güvenliğine yönelik saldırıyı kabul etmeyeceğini söyledi. Hamas, Siyonist rejimin kabadayılık döneminin sona erdiğini belirtti. Ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsmail Hani ile görüştü. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bir mesajla Zimbabwe'nin bağımsızlık gününden dolayı Cumhurbaşkanlığı ve bu ülke halkını tebrik etti. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre dün çarşamba günü Zimbabwe'nin bağımsızlık yıl dönümünü Emerson Mnangagwa'ya kutlayan bir mesajda Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi şunu vurguladı. İran ile Zimbabwe arasındaki ikili etkileşimler son yıllarda gelişiyor ve iki ülkenin üst düzey yetkililerinin sık sık yaptığı görüşmeler ilişkilerin her boyutta giderek daha da yaygınlaşacağını vaat ediyor. İran İslam Cumhuriyeti dünya ile yapıcı etkileşim çerçevesinde sadece Avrupa ülkeleriyle tek boyutlu bakış açısına sahip değil, Afrika ve Asya kıtası da İran İslam Cumhuriyeti tarafından vurgulanmaktadır. Geniş Afrika pazarı İran mallarının satışı için uygun bir platformdur ve böyle bir durumda Afrika kıtasının İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında özel bir yeri vardır.
İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi, gerçek vaat operasyonunun sınırlı ve cezalandırıcı bir eylem olduğunu belirterek, Siyonist rejim topraklarımıza en ufak bir saldırı yaparsa şiddetli ve sert yanıtımızla karşılaşacak dedi. İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi, dün Ulusal Ordu Günü münasebetiyle düzenlenen askeri geçit töreninde yaptığı konuşmada, İran ordusu halkın yanında vatanı, toprak bütünlüğünü ve İslam inkılabının değerlerini savunma yönünde hareket etmektedir, dedi. Cumhurbaşkanı Reisi, Siyonist rejimin olası bir saldırısı durumunda İran'ın sert ve şiddetli tepkisiyle karşılaşacağını vurguladı. Reisi, Amerikan literatüründe askeri seçenek artık masada değil. Bu da silahlı kuvvetlerimizin gücünden kaynaklanıyor. Siyonist rejimin yenilgisi bir istihbarat, güvenlik ve askeri yenilgiydi. Ama hepsinden önemlisi stratejik bir yenilgiydi ifadelerini kullandı. Bugün dünyanın direnişe desteği ve Amerika ile Siyonist rejime karşı nefrete her zamankinden daha fazla tanık olduğunu belirten Reisi, bölge ülkelerini askeri güçlerimizin güvenlik yapıcı, barış yapıcı ve güvenilir olduğunu söylüyoruz. Bu ülkelerin Siyonist rejimle iletişim kurmak yerine kendilerine ve bizim ordu ve silahlı güçlerimize güvenmelerini tavsiye ediyoruz. Bölgede dış güçlere ihtiyaç yok, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin konulu toplantısına katılmak üzere New York'a gitti. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, çarşamba akşamı yerel saatle Emir Abdullahyan, İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani'nin karşılanmasıyla New York'taki John F. Kennedy Havalimanı'na indi. Bu yeni Hicri Şemsi yılında İran Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler'in genel merkezi olan New York'ta yaptığı ilk ziyaret ve Gazze'deki Siyonist rejim savaşının başlangıcından bu yana üçüncü ziyaretidir. İran Dışişleri Bakanı Perşembe günü yerel saatle Filistin meselesi dahil Batı Asya'daki durum gündemiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin hakkındaki üst düzey toplantısına katılacak. Bu ziyaret sırasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçileriyle görüşmek Dışişleri Bakanımızın diğer planlarındandır. Ayrıca Emir Abdullahyan'ın bu gezi sırasında çok sayıda ikili görüşme ve basın röportajı yapması da çalışma gündemi arasında yer alıyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, Arjantin Federal Ceza Mahkemesi'nin Amiya davasıyla ilgili olarak yayımladığı kararda yer alan asılsız ve belgesiz iddiaları reddederken bu eylemi siyasi amaçlara yönelik olarak değerlendirip kınadı. Arjantin başkenti Buenos Aires'te 1994 yılında Yahudilere ait bir kültür binasının bombalanmasında 85'ten fazla kişi ölmüş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı. Bu olaydan sonra Siyonist rejim ve bazı yandaş gruplar işgal altındaki topraklarda bu rejimin işlediği cinayetlerden kamuoyunu saptırmak amacıyla İran'ı bu olaya müdahale etmekle suçlamıştı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasir Kenani şunları vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti açısından bakıldığında söz konusu mahkemenin Amiya binasının patlaması meselesine girmesi ve patlamanın nedenleri ve ana etkenleri hakkında nihai kanaat beyan etmesi beceriksiz bir eylemdir ve hukuki durumdan uzaktır. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü. Söz konusu dava başka bir mahkemede soruşturma aşamasındayken söz konusu cezanın verilmesi, gerçeğin ortaya çıkarması amacıyla soruşturmanın gidişatında yeni bir sapma yaratılmaya çalışıldığını açık bir göstergesidir. Bu, başta Siyonist rejim olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanlarının yeni bir siyasi projeyi hayata geçirdiğine işaret ediyor. Sözcü Kenani, İran İslam Cumhuriyeti'nin son 30 yıldır Buenos Aires'te Amiya binasının patlamasıyla ilgili olarak gerçeğin ortaya konması için bir mütabakat zaptı imzalanması da dahil olmak üzere her türlü yapıcı girişimi desteklediğini hatırlatarak şöyle konuştu. Ne yazık ki söz konusu eylemler gerçeğin ortaya çıkmasını istemeyen ve Arjantin'de adaletin uygulanmasını daima siyasi ve grup amaçları uğruna feda edenlerin tarafından kısır kalmış ve herhangi bir sonuca ulaşamamıştır.
İran İslam Cumhuriyeti Yargı Erkeği Başkanlığı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı ve İnsan Hakları Merkezi Sekreteri, İran çıkarlarının ve güvenliğinin ihlal edilmesini kabul etmez ve üçüncü bir ülkenin topraklarında dahi olsa her türlü saldırıya Siyonist rejim içerisinde cevap verecektir açıklamasında bulundu. Muhabirimizin bildirdiğine göre Kazım Garibabadi bu açıklamayı iki günlük Suriye gezisinin başında ve Siyonist düşmanın halin saldırısıyla yıkılan İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümü binasını inceleme sırasında dile getirdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin İnsan Hakları Merkezi Sekreteri, Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yönelik saldırısının uluslararası yükümlülüklere ve yasalara ve Birleşmiş Milletler tüzüğü hükümlerine tamamen aykırı olduğunu belirterek, bu rejimin 1961 diplomatik mekanların ve diplomatların korunması ve dokunulmazlığına ilişkin sözleşme ile 1973 uluslararası desteklenen kişiler sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklere bile uymadığını hatırlattı. Garibabadi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Siyonistlerin cinayetlerine yönelik zayıf yaklaşımını eleştirerek Birleşmiş Milletler tüzüğünün Hükümlerine göre bu konseyin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında açık bir sorumluluğu olduğunu ve gaspçı Siyonist rejime karşı gerekli önlemleri alması gerektiği hatırlatmasında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Yargı Erki Başkanlığı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı ve İnsan Hakları Merkezi Sekreteri şöyle devam etti. Kanaatimizce Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında ve Birleşmiş Milletler tüzüğü kapsamındaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmede oldukça yetersiz kalmıştır ve İran İslam Cumhuriyeti de Birleşmiş Milletler tüzüğünün 51. maddesine dayanarak meşru müdafaa hakkına sahip olarak bu hakkını iyi bir şekilde yerine getirdi.
Ünlü İngiliz siyasetçi George Galloway, başbakanın İran'a yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk bölümüne saldırısını neden kınamadınız sorusunu sordu. Muhabirimizin bildirdiğine göre geçtiğimiz günlerde yapılan ara seçimlerde bu ülkenin parlamentosuna girmeyi başaran George Galloway, dünkü oturumunda İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna düzenlenen saldırısını neden kınamadığını sordu. Galloway'in sorusuna yanıt veren Sunak şunları söyledi. İsrail'in son iki haftadaki saldırganlığı ile İran'ın bu haftaki cezalandırıcı saldırısı arasında hiçbir bağlantı yok ve iki eylemi birbirine bağlamaya çalışmak yanlıştır. İngiltere Başbakanı dün hükümet ve parlamenterler toplantısında hükümetinin İsrail'in İran'a karşı askeri saldırısına katılmayacağını ancak İsrail'e daha fazla savunma yardımı sağlayacak ve İsrail'den itidalli davranmasını istediğini belirtti. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak parlamentoda okuduğu bir bildiride Londra hükümetinin İran'ın bölgesel eylemlerine ilişkin iddialarını tekrarlayarak ülkesinin Batı Asya'ya yönelik ikili politikasını bir kez daha ortaya koydu. İngiltere Başbakanı konuşmasında son 6 ayda İsrail'in Gazze şeridine saldırdığı dönemde olduğu gibi İsrail'e daha fazla destek sağlanması, Hamas'ın yok edilmesi ve İran üzerinde uluslararası baskının artırılması gerektiğini değindi ve İngiliz Hava Kuvvetleri'nin bir dizi İran İHA'sının durdurulmasına müdahale ettiği iddiasında bulundu.
Filistin İslami Direniş Hareketi, Hamas, İran'ın Siyonist rejimin saldırılarına karşı verdiği cezai tepkiyi takdir ederek Siyonist rejimin kabadayılık döneminin sona erdiğini duyurdu. 1 Nisan 2024 Pazartesi günü Siyonist rejim İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne terör saldırısında bulunarak İran'ın 7 üst düzey askeri müsteşarının şehit olmasına yol açtı. İslam İnkılabı rehberi ve İran Silahlı Kuvvetleri Başkumandanı Ayetullah Hamine'yi Tel Aviv'in eylemini İran İslam Cumhuriyeti topraklarına yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi ve Siyonist rejimin cezalandırılacağını vurguladı. Bu nedenle pazar sabahı İslam Devrim Muhafızları Ordusu gerçek vaat cezalandırma operasyonu ile İşgal altındaki bölgelere insansız hava araçları ve füzeler ateşleyerek bu saldırgan rejimi cezalandırdı. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın Siyonist rejimin saldırganlığına verdiği cezai tepkiyi takdir eden Hamas hareketi şunları vurguladı. Bu rejimin kabadayılık devri onu bekleyen itham ve cezalar olmadan bitmiştir. Hamas İran'ın tepkisinin ardından Batı'nın tutumunu da eleştirerek şöyle dedi. Batı'nın Siyonist rejime karşı ön yargılı tutumunu, özellikle de Batı'nın Gazze'deki Filistinlilerin toplu katliamına hala sessiz kalmasını kınıyoruz.
Gazze şeridindeki Filistinli direniş grupları İran'a selam göndererek Siyonist rejimin asker ve silahlarına yönelik yeni operasyonlar düzenledi. Meir Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasır Selahettin Tugayları, Siyonist askeri üssü Zikim'e 107 füze fırlatma anını gösteren bir video yayımlayarak İran İslam Cumhuriyeti'ne ve İsrail'e yönelik cezai saldırıyı selamladı. Kassam Tugayları da şunları duyurdu. Bu Tugaylara bağlı mücahitler Gazze şeridinin merkezine yer alan Deir el-Balah'ın doğusunda Siyonist rejim ordusunun D-9 askeri buldozerini Yasin mermisiyle hedef aldı. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kolu olan Kudüs Tugayları da şunları duyurdu. Deir el-Balah'ın doğusundaki bu taburların mücahitleri, Siyonist ordunun askerleri ve silahlarıyla yoğun bir şekilde çatışmaya girdi.
Türkiye Dışişleri Bakanı ve Hamas'ın Katar'ın başkenti Doha'daki siyasi ofis başkanı Ateşkes de dahil olmak üzere Gazze şeridindeki son gelişmeleri ele aldılar. Rusya Liyom internet portalının bir haberinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çarşamba akşamı Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın siyasi dairesi başkanı İsmail Haniye ile görüşmesine yer verildi. Bu habere göre görüşmelerde ateşkes, esir takası ve Gazze şeridine insani yardım gönderilmesi konuları üzerinde duruldu. Hamas hareketinin siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin bu hafta sonunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bu ülkeye gideceği söyleniyor. Erdoğan birkaç saat önce bu ülkenin parlamentosunda iktidardaki AK Parti milletvekilleriyle yaptığı görüşmede Hamas hareketinin Siyonist rejime karşı mücadeleci bir hareket olduğunu ve Filistin halkının savunulmasının devam ettiğini vurguladığını söylemişti. Geçen Ocak ayında Türkiye Dışişleri Bakanı Hamas Siyasi Dairesi Başkanı ile bir araya gelerek Gazze'deki durumu ele aldı. Haberin bir başka bölümünde ise şöyle deniyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani yaptığı görüşmenin ardından Gazze Savaşı ile ilgili farklı uluslararası pozisyonlar hakkında Romanya Başbakanı ile düzenlediği basın toplantısında çifte standartla ilişkilendirilen Gazze Savaşı ile ilgili farklı uluslararası tutumları dikkatle izliyor ve bu alanda standartların birleştirilmesini talep ediyoruz demişti. Siyonist rejimin Gazze'ye saldırmasının üzerinden 6 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen hiçbir sonuç ve başarı elde edemeyen bu rejim her geçen gün daha fazla iç ve dış krize batıyor.
Ve İran ve Tahran Odası Sağlık ve Kozmetik Endüstrisi Komisyonu Başkan Yardımcısı 130 milyon dolarlık kozmetik ve deterjan ürünlerinin ihracatını duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre Ali Rıza Kiyani dün şunları söyledi. İran'dan geçen yıl yaklaşık 130 milyon dolarlık kozmetik, hijyen ve deterjan ürünleri ihracatı yapıldı. Bunun yaklaşık 25 milyon doları kozmetik ve hijyen ürünleri, 95 milyon dolar ise deterjan ürünlerinin ihracatı payı oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 9 Şevval 1445 ve Miladi 18 Nisan 2024 Perşembe. ...1335 yıl önce Hicri Kameri 110 yılında böyle bir günde Hicri Kameri 2. asrın büyük muhaddis ve fakihi İbn-i Sirin vefat etti. Basra'da dünyaya gelen İbn-i Sirin gençlik çağından itibaren ilim öğrenmeye ve zühde yöneldi. Kendisi İslam peygamberinin hadislerine büyük önem verir, onları koruma ve titizlikle aktarmaya büyük özen gösterirdi. Bu dikkat, seçkin yazarların onun rivayetlerine güvenmesine sebep oldu. İbn-i Sirin'den birçok el yazmalı kitap geriye kalmıştır. ...70 yıl önce 18 Nisan 1954 tarihinde Cemal Abdülnasır bir darbeye karşı Muhammed Necip'e karşı darbeyle Mısır Cumhurbaşkanı oldu. General Muhammed Necip komutasındaki Mısır Hür Subaylar Hareketi'nin 23 Temmuz 1952'de kraliyet rejimine karşı darbe yapmasının ardından Kral Faruk Mısır kralını istifaya zorladı. O dönemde Devrim Komuta Konseyi'nin başkanlığını Muhammed Necip üstlendi ve Mısır'ın yeni kralı olarak tanıtılan Kral Faruk'un oğlunu tahttan indirince Haziran 1953'te Mısır'ın ilk cumhurbaşkanı olarak seçildi. Ancak bu görev uzun sürmedi ve General Necip 18 Nisan 1954'te silah arkadaşı Albay Cemal Abdünnasır tarafından öldürüldü ve yerine Abdünnasır geçti. Nasır hem modern Arap tarihinin hem de 20. yüzyılın gelişmekte olan ülkelerinin en önemli siyasi figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. Süveyş kanalını millileştirmeyi başardı. Arap dünyası ile Afrika'daki anti-emperyalist çabalarda merkezi bir rol oynadı. Nasır, Bağlantısızlar Hareketi'nin kurulmasında da önemli bir rol oynadı. ...31 yıl önce Hicri Şemsi 30 Fevver'in 1372 tarihinde İran'da istatistik araştırmacısı ve istatistiksel örnekleme yönteminin kurucusu Doktor Abbas Koli Hace Nuri 78 yaşındayken hayatını kaybetti. Hicri Şemsi 1316 yılında bir mühendislik dalından mezun oldu, ardından İran üniversitelerinde hocalığa başladı. Bir süre sonra Paris'teki Fen Fakültesinden İstatistik alanında doktorasını alan Doktor Hace Nuri, çeşitli bakanlıkların idare işlerinde araştırma, eğitim ve danışmanlık alanlarında geniş çapta faaliyet gösterdi ve Hicri 1345'te Tahran'da Yüksek İstatistik Enstitüsü'nü kurdu. Doktor Hace Nuri, istatistiklerin ön yöntemleri, araştırma yöntemleri ve ileri istatistik kitapları da dahil olmak üzere birçok kitap geriye bıraktı. ...28 yıl önce 18 Nisan 1996 tarihinde Siyonist Rejim İsrail Hava Kuvvetleri yüzlerce Lübnanlı sivilin sığındığı Güney Lübnan'ın Kana köyündeki Birleşmiş Milletler Barış Gücü karargahına saldırdı. Siyonist Rejim ordusunun Öfke Salkımları adı altında Lübnan'a yönelik askeri operasyonu sırasında gerçekleştirilen bu vahşi saldırıda yaklaşık 110 Lübnanlı sivil hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı. 33'ü 10 yaş altı çocuk olan söz konusu Lübnanlı mültecilere yönelik feci katliam dünya kamuoyunda öfke yol açınca Siyonistler Lübnan'ın bombalanmasına son vermek zorunda kaldı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Konseyi'nin Kana köyü sakinlerinin Siyonist rejim tarafından katliam edilmesini kınayan bir karar çıkarmasını engelledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Yoksulluk sınırı 57 bin TL'yi geçti. Vatandaş açlığa mahkum edildi.
Star.
İsrail'e yönelik ekonomik yaptırımların kapsamı genişledi.
Ve Yeni Asya.
Hukuk işlemezse yolsuzluk bitmez.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Salih Cenap Baydar, 16 Nisan tarihli Karar Gazetesi'nde Çöküşe bir çaresi olan var mı? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Geçim sıkıntısı çeken milyonlarca emeklimizin maaşlarını asgari ücret seviyesine çekebilmek için sadece bir yılda 50 milyar dolar civarında para gerekiyor. Şu an ekonomi yönetimimiz Dünya Bankası'ndan 3 yıl içinde peyderpey ödenecek 35 milyar dolar kredi bulduk diye seviniyor. Artık ekonomimizi düzeye çıkaracak yatırımı projeleri için bize borç verecek birilerini aramıyoruz. Varisi gelen borçlarımızı çevirebilmek, borcumuzu borçla kapatabilmek için çabalıyoruz, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Mevcut üretim verimliliğimiz, kalitemiz ve kapasitemizle memur ve emekli maaşlarını, sosyal yardımları, askeri operasyonları, üniversiteleri, sağlık sistemini finanse etmeyi sürdürmemizin mümkün olmadığını biraz hesap kitaptan anlayan herkes görüyor. Hemen herkesin aklına ilk gelen, devletin sıkı tasarruf tedbirleri alıp uygulaması, devleti idare edenlerin gün geçtikçe daha çok göze batan lüks harcamalarından, israflarından, 4-5 yerden aldıkları ballı maaşlardan vazgeçmesi. Bu tür tedbirler elbette çok gerekli ama problemi çözmek için yeterli değil. Akla gelen ikinci tedbir, artık ayyuka çıkan yolsuzluklarla, İrtikaplarla, devletin soyulmasıyla mücadele. Bu da çok mühim ama tek başına derde deva olmayacak bir tedbir. Yolsuzluk, hırsızlık, devletin soyulması büyük bir problem ama tek problem değil. Pek çok insan bir şekilde yolsuzluğun önüne geçilirse ekonominin düzeleceğine yürekten inanıyor ama bu başarılsa bile düşük katma değerli üretim, artan cari açık, sosyal güvenlik sistemimizin çok erken yaşta emekli edilen milyonların yükü altında çökmüş olması, adalet sistemimizin ve kamu denetim mekanizmalarımızın çürümüş olması gibi yapısal problemlerimiz giderilmiş olmuyor. Dünyaya farklı ideolojik pencerelerden bakan gruplar, kendi meşreplerince çözümler öneriyorlar. Borç ve inşaat rantı üzerine inşa edilmiş bir ahbap çavuş kapitalizmi kurarak, ülkemizi bu çöküşün eşiğine getiren milliyetçi muhafazakarların artık söyleyecekleri çok bir şey yok.
Kazım Güneş 116 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanet başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 7 Ekim'deki Hamas saldırılarını bahane eden İsrail'in o günden beri Gazze'de sürdürdüğü katliam devam ederken Türkiye yönetenlerin bu konuda izledikleri politikanın samimiyetsizliği bu süreçte İsrail'le ticaretin hızlanarak artmasıyla açığa çıktı. Kendisini patronsuz gazeteci olarak tanımlayan Metin Cihan'ın bu durumu TÜİK rakamlarıyla deşifre eden yayınları bunda bilhassa etkili oldu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Cihan X hesabındaki 3 Aralık 2023 tarihli sabitlenmiş mesajında bu çalışmaya nasıl başladığını şöyle anlatıyor. 20 gün önce Filistin halkı için ne yapabilirim diye düşündüğümde vardığım sonuç, hashtag İsrail'e sevkiyatı durdur çağrısı yapmak olmuştu. Sevkiyatın detaylarını araştırınca tüm ihracatçı firmaların ve armatörlerin hiçbir şey olmamış gibi İsrail sevkiyatlarına devam ettiğini gördüm. Bu ikiyüzlülüğü herkese duyurmaya çalıştım. Yalanlamak istediler, daha fazlası ortaya çıktı. Dava açtılar, umursamadım. Gelinen noktada artık üstünü örtemeyecekleri bir noktaya vardı. Tepki büyüdü. Artık bir yaptırım kararının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Umuyorum. Göstermelik olmamasını diliyorum. Yine bir dümen çevirirlerse ortaya çıkarmak için elimden geleni yapmaya söz veriyorum. İsrail'e yapılan ve cihanın kalem kalem rakamlarla açıkladığı sevkiyat bilgileri için evvela İsrail istihbaratının, Mossad'ın propagandası diyen iktidar, işi daha sonra ticareti devlet değil, özel şirketler yapıyora çevirdi. Ardından bazı kalemlerdeki ticareti kısıtlama getirdiğini açıkladı. Kamuoyundaki tepkinin büyüyerek devam etmesi ve konunun iktidara 31 Mart seçim şokunu yaşatan önemli sebeplerden biri haline gelmesinin de etkisiyle alınan bu karar için, petrol gibi stratejik ürünlerin sevkiyatını konu edinmeyen, ihracatı son dönemde artan ürünlere değinmeyen, detayları büyük ölçüde belirsiz bir kısıtlama kararının İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet talebini tümüyle karşılamaktan uzak olduğu ortadadır diyen Metin Cihan, Filistin özgür olana kadar tam bir boykot uygulanmalı. Kürecik radar üssü gibi İsrail'in güvenliği için kurulmuş üsler kapatılmalıdır. Türkiye İsrail'in güvenlik karakolu ve tedarik merkezi olmaktan çıkmalıdır çağrısı yaptı. Ve Cihan'ın 11 Nisan'daki paylaşımı. İsrail'le ticareti kısıtlamada bayramda pek etkilemiş görünmüyor. Ticaret Bakanlığı duyurusunun olduğu günden beri 11 gemi limanlarımızdan kalkıp İsrail'e ulaşmış. Şu an limanlarımızda bekleyen ve yüklemesi yapılan 7 gemi ise İsrail'e doğru yol almaya hazırlanıyor. İçlerinde çimento yüklü gemi de var, yakıt kimyasal yüklü tanker de.
Tahran Radyosu.
İsfender Korkmaz ise 16 Nisan tarihli Yeni Çağ gazetesinde Dünya Bankası IMF'ye alternatif değildir başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. IMF ve Dünya Bankası'na ikiz kardeşler deniliyor. IMF'nin kuruluş amacı dünyada mali istikrarı sağlamak, bir ülkede oluşan krizin diğer ülkelere sıçramasını önlemektir. Bunun için kredi desteği veriyor. Farklı kredileri olsa da genel olarak bir istikrar programı karşılığı ucuz kredi veriyor. Dünya Bankası'nın kuruluş amacı ise gelişmekte olan ülkelerin iktisadi ve sosyal gelişmesi için proje karşılığı maddi ve teknik destek sağlamaktır, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Dünya devletlerinden 188'i IMF ve Dünya Bankası üyesidir. Dünya Bankası 18 milyar dolar proje kredisini nasıl verecek? Türkiye'nin Dünya Bankası nezdinde 17 milyar dolar ülke portföyü vardı. Buna 18 milyar dolar daha proje kredisi ilave edildi ve 35 milyar dolara yükseldi. Dünya Bankası grubu aslında 5 bankadan oluşuyor. Türkiye aldı bu 18 milyar doları 3 bankadan aldı. 6 milyar dolarını Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası'ndan aldı. Bu banka, gelişmekte olan ülkeler kamu sektörüne kredi veren bankadır. 9 milyar dolarını Uluslararası Finans Kurumu'ndan aldı. Bu bankanın görevi de özel sektöre kredi vermek ve özel sektörün gelişmesini sağlamaktır. 3 milyar dolarını Çok Taraflı Yatırımlar Garanti Ajansı'ndan aldı. Bu bankanın görevi de gelişmekte olan ülkelerde yapılacak yabancı yatırımlara ticari olmayan döviz transfer zorluğu, kamulaştırma, millileştirme ve benzeri riskleri karşılamaya dönük güvenceler sağlamaktır. Türkiye yatırım projelerinin finansmanı için Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası'ndan kredi sağlamaktadır. Dünya Bankası gelişmekte olan ülkelere proje kredisi verir. Gelişmiş ülkelerden temin ettiği kaynakların üstüne belirli oranda kar koyar ve %1 dolayında ön finansman ücreti alır. Dolar bazlı kredi faizi %4, %5'e geliyor. Kredi karşılığı Merkez Bankası'ndan teminat alır. Proje nedeniyle satın almaları, proje uygulamasını her aşamasında izler. Proje kaynaklarının popülizm amaçlı kullanılmasını önler. Proje kredisi alanlar, Dünya Bankası'nın kendi ihale ve usulünü uygulamak zorundadır. Uygulamada ithalat zorunluluğu da var. Banka projenin her aşamasında müdahale eder. Bu nedenlerle bu kredilerin faydası, Türkiye kamu özel işbirliğinde olduğu gibi keyfi ve tartışılan yatırım maliyet hesabı yapamayacak. Özel sektör kredisi de hükümet aracılığı ile verilecektir. Bu krediler Türkiye'nin döviz ihtiyacına kısmen çare olur. Ancak ithalat zorunluluğu nedeniyle Türkiye bu 18 milyar doların tamamını döviz sorunu için kullanamayacaktır. Dünya Bankası kredileri 2024-2028 yıllarını kapsıyor. Dahası yatırım projelerinin tamamını kabul edilip edilmeyeceği de belli değil. Bu projeler ne zaman biter ve ne oranda gerçekleşir belli değil. Oysaki IMF'ye gitmiş olsaydık, stand-by düzenlemesiyle doğrudan ve daha düşük faizle borç alabilirdik. Artı IMF diğer krediler ve yabancı yatırım sermayesi için çıpa olurdu. Dünya Bankası'nın çıpa olma özelliği yoktur. Buna rağmen Mehmet Şimşek büyük iş yapmış gibi AK Parti'nin algı politikasını aynen kullanıyor. Dünya Bankası'ndan borç para almayı meziyetmiş gibi pazarlıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servis yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İsrail rejiminin Gazze'deki cinayetlerinin insan hakları boyutları.
Değerli dinleyiciler, Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetlerinin insan hakları boyutlarını ele aldığımız sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik yürüttüğü savaşın en önemli yönlerinden biri, bu rejimi dünyanın en büyük insan hakları ihlalcisi haline getiren bu savaşın insan hakları boyutudur.
Saldırgan Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik 6 aydır sürdürdüğü saldırılar, bu bölgenin savunmasız halklarını insani bir krizle karşı karşıya bırakmış bulunuyor. Yayımlanan istatistiklere göre Gazze nüfusunun %80'inden fazlası yerinden edilmiş ve bu bölgede 1 milyondan fazla insan kıtlığın eşiğine gelmiş bulunuyor. Öte yandan geçen Ekim ayından bu yana Gazze yönelik vahşi Siyonist saldırıların başlangıcından bu yana 33 bini aşkın Filistinli şehit olurken 80 bini aşkın masum insan da yaralandı. Cani rejimin Gazze'ye yönelik savaşının belki de en önemli yönlerinden biri, Siyonist rejimi dünyanın en büyük insan hakları ihlalcisi haline getiren bu savaşın insan hakları boyutudur. Uluslararası sözleşmelerde sunulan tanımlara göre Siyonist rejim, Gazze savaşında soykırım, tecavüz ve türlü savaş suçları işlemiştir.
Irkçı rejimin masum Gazze halkına yönelik muhtelif suçları ve cinayetleri nedeniyle ve Güney Afrika hükümetinin şikayeti üzerine Uluslararası Adalet Divanı, geçtiğimiz Ocak ayında Siyonistlerin Gazze'deki eylemlerini kınayarak, bu rejimin Gazze'deki savaş suçlarının ertelenmesi yönünde oy kullandı. Güney Afrika, Siyonist rejimi 1948 soykırım sözleşmesini ihlal etmekle suçladı.
Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Yuan Donogo, saldırgan rejimin Gazze yönelik işlediği cinayetlere ilişkin bu örgütün soruşturmalarının sona ermesinin ardından şunları belirtti. Bu mahkeme Gazze'de yaşanan trajediden haberdar olup burada ard arda işlenen cinayetleri kınamaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı açıklamalarının devamında ayrıca şu vurguda da bulundu. Siyonist rejim Gazze'de bir grup insanın öldürülmesini veya onlara ciddi şekilde zarar verilmesini önlemek için ciddi önlemler almalıdır. İsrail, Gazze'de kitlesel katliamların ve soykırımın önlenmesi için gerekli tüm tedbirleri almalıdır. İsrail, Gazze'de yıkım ve tahribatın önlenmesine yönelik ciddi tedbirler almalı ve tüm geçici tedbirler hakkında bir ay içerisinde mahkemeye bir rapor sunmalıdır.
Uluslararası Adalet Divanı'nın bu kararına rağmen ırkçı İsrail rejimi, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinin de açık şekilde destekleri sayesinde Gazze'deki suçları ve cinayetlerinin durdurulmasına ilişkin bir rapor sunmamakla kalmayıp, bu suçlarını tüm şiddetiyle aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Saldırgan rejim Gazze'de açık bir soykırım ve savaş suçları işliyor. Gazze halkına karşı işlenen suçlarda İsrail'in başlıca siyasi, mali ve lojistik destekçisi olan Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İsrail'in Gazze'deki soykırımını temelsiz olarak nitelendirerek, cani rejimin soykırım ve cinayetlerini meşrulaştırarak şunları kaydetti. Tel Aviv'in 7 Ekim olaylarının tekrarlanmaması için tedbir alma hakkı bulunmaktadır.
Amerika'nın tam desteğini alan ırkçı rejim, dünya kamuoyunun talebine ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin suç eylemlerinin geçici olarak durdurulması yönündeki kararına rağmen, Gazze'de yanmış toprak politikası izliyor. İsrail Enformasyon Bakanı, Gazze'ye yönelik yanmış toprak politikasını doğrularken, Gazze Savaşı'nın sonunda bu bölgede yaşamanın artık imkansız olacağını belirtti. Bu temelden hareketle Gazze'de yaşayan Filistinlilerin Mısır'daki Sina Çölü'ne zorunlu göçü Amerika-İsrail müzakerelerinin gizli gündeminde bulunmaktadır.
Bu insanların zorla yerlerinden edilmelerinin uluslararası sistemde insan haklarını ihlal eden eylemlerden biri olmasına, ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi, Uluslararası Sivil Haklar Sözleşmesi ve tüzükte kınandığı halde böyledir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde davalar insanlığa karşı suç sayılır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi'nin 12. ve 13. maddeleri her insanın ülke sınırları içerisinde hareket etme ve ikamet etme özgürlüğüne sahip olduğunu vurguluyor. Öte yandan insanlar istedikleri ülkeyi terk etme konusunda özgür olup ülkelerine dönme haklarına da sahiptirler diye vurgulamaktadır. Ayrıca herkes istediği ülkeyi terk etmekle özgürdür ve ülkesine dönme hakkına sahiptir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi'nin 12 ve 13. maddelerine göre zorunlu göç açıkça reddedilmekte, Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünde her insanın yaşamak veya yaşadığı yeri terk etme hakkı bulunmaktadır. Zorunlu göç faillerinin bu mahkemede eylemlerinden dolayı mahkum edilmesi ve cezalandırılması gereken insanlığa karşı suç örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu arada Filistinlilerin zorunlu göç programının yalnızca İsrail'in Gazze'deki mevcut savaştaki politikasının bir kısmıyla ilgili bir konu olmadığını da belirtmek yerinde olacaktır. Filistin halkının zorunlu göç programı bundan 70 yıl önce ve Siyonist rejimin kuruluşundan bu yana başlamış ve günümüze kadar da süre gelmiştir.
Tahran Radyosu.
Saldırgan rejim İsrail'in Gazze'de işlediği sayısız cinayetlere, özellikle savunmasız insanların katledilmesi ve yerleşim yerlerinin bombalanmasına, kısıtlamalar ve insanların hayati tesislere erişiminin kesilmesi dahil olmak üzere bu bölgede kıtlık yaratma politikasının bu suçlar listesine eklenmesi gerekir. Son 6 ayda ırkçı rejimin saldırıları ve bu saldırılar sonucu meydana gelen yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze'deki hastane ve sağlık merkezlerinin birçoğu hizmet dışı kaldı. Siyonist rejim Gazze'ye su, gıda, elektrik, yakıt ve tıbbi malzeme akışını kesmiş ve bölge halkına yardım yapılmasını engellemiştir. Bu tür eylemler toplu cezalandırma olarak kabul edilirken, aynı zamanda uluslararası hukukun ilke ve kurallarına da aykırıdır.
Cenevre Sözleşmelerinin 1. protokolünün 54. maddesinde gıdanın silah olarak kullanılması yasaklanmıştır. Öte yandan uluslararası insancıl hukukun geleneksel kuralları, insan yardım malzemelerinin sivil halka teslim edilmemesini yasaklamaktadır. Bu gibi eylemler şüphesiz savaş suçu olarak kabul edilmektedir. Irkçı rejimin işgal altındaki topraklarda sivilleri, sivil mülklerini ve yerlerini, yardım birimlerini hedef alması 4. Sözleşmenin 50, 51, 130 ve 147. maddelerinde sıralanan savaş suçlarının küçük bir kısmını oluşturmaktadır.
Gazze'deki Uluslararası Kızıl Haç Federasyonu Genel Sekreteri bu konuda yaptığı açıklamada şunları belirtti. Gazze'deki sivillerin mevcut insani durumu felaketin çok çok ötesindedir. Milyonlarca insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunmakta. İnsani yardımların ihtiyaç sahiplerine anında ve engellenmeden ulaştırılması sağlanmalıdır. Genel Sekreter ayrıca bu yarın değil bugün yapılmalıdır diye vurguladı. Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı da bir açıklama yaparak şeridin kuzeyine gönderilen insani yardımların miktarının çok az olduğunu, önümüzdeki günlerde dünyanın bu bölgede eşi benzeri görülmemiş sayıda kıtlık ve açlık mağduruna şahit olacağını belirtti. Ayrıca açıklamada şiddetli açlıkla mücadele eden Filistinlilerin yardım bekleme noktalarını bombalamak, Siyonist işgalcinin her gün tekrarladığı normal bir eylem haline geldi ifadeleri yer alıyor.
Bu arada Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı da Gazze'nin kuzeyinde açlık ve kıtlığın vahim boyutta olduğunu doğruladı. Bu kuruluşa göre çocuklar arasındaki yetersiz beslenme eşi benzeri görmemiş bir oranda artmakta. Öyle ki 2 yaşın altındaki her 3 çocuktan biri şiddetli yetersiz beslenme veya aşırı zayıflıktan acı çekiyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stéphane Dujarric de yaptığı açıklamada Gazze'deki durum gıda güvensizliği ve kıtlık eşiğini aştı. 5 yaş altı çocuklar arası çok ciddi ve yetersiz beslenme, benzeri görmemiş bir şekilde açlık ve kıtlığın hızla artmakta olduğu ikinci bir aşamaya yaklaşıyor ifadelerini kullandı.
Gazze'de son 6 aydır yaşanan olaylar savunmasız ve mazlum Gazze halkına yönelik tüm insan hakları standartlarından vazgeçildiğini ortaya koyuyor. Cani rejimin Gazze'ye yönelik yürüttüğü savaşa ilişkin kamuoyunda yapılan tartışmalarda bazı dünya liderlerinin açıklama ve iddialarında basın ve çeşitli medya kuruluşlarında sıradan insanların bile sosyal medyadaki yorumlarında uluslararası hukukun ilkeleri yer almakta ve vurgulanmaktadır. Soykırım gibi suçların önlenmesi ne yazık ki uluslararası hukukun Gazze Savaşı'nda pratikte hiçbir varlığı yoktur ve tamamen marjinalleştirilmiştir. Bu sebepten dolayı Siyonist rejimin suçları benzeri görülmemiş bir şekilde işlenirken ve mağdurlar öldürülürken, dünya liderleri hala Siyonistlerin suçlarını meşrulaştırma aracı olarak uluslararası hukukun mevcut ilkelerinden memnundurlar.
Bu gibi durumlarda uluslararası hukuk şiddeti durdurmak ya da sınırlamak yerine meşrulaştırıyor. Saldırgan rejime destek veren ülkelerde siyasi mülahazalarla uluslararası hukukun insani ve ahlaki ilkelerini gölgede bırakarak Siyonist rejime silah ve askeri yardım ihraç etmeyi sürdürürken, diğer taraftan da bölgedeki kritik insani durum hakkında endişe, üzüntü ve uyarılarını bildiriyorlar. Bu saldırgan rejimde aynı silahlarla Gazze'yi bombalıyor, yıkıp yakıyor ve bu bölgeyi yaşanılmaz bir hale getiriyor. Bu eğilim, Batı'nın sadece başkalarını kısıtlarken uluslararası hukuka başvurmadığı gerçeğini kanıtlamaktadır.
Değerli dinleyiciler, ırkçı İsrail rejiminin Gazze'deki cinayetlerin insan hakları boyutlarını ele aldığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram hesabımızdan da takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz.
Başka bir programda tekrar beraber olabilmek umuduyla mutlu ve sen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın gezilecek yerleri.
Değerli dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hamedan ilindeki gezimizin devamında güzel Lalecin şehrini ziyaret ettik. Bu bölümde sizi bu şehrin güzelliklerinden bazılarıyla tanıştıracağız.
İran'ın batısına özellikle Hemedan ve Kermanşah'a giderken otobüsünüzün çok özel bir yerde durduğu olmuş mu? Büyük tepsilerde çanak çömleklerini küçükten büyüğe farklı desenler ve renklerle sıralayan çanak çömlek mağazalarıyla dolu, her sanatseverin sanatının dikkatini bunca renk ve emaya ve desene ve inceliğe çeken yol üzerinde bir dinlenme yeri. Hemedan'ın Lalecin şehrinde bunca örneği görmemek gerçekten haksızlık.
Muhtemelen herkes Lalecin'in İran çanak çömlek merkezi olduğunu biliyor. Ve belki de yabancı ülkelerdeki ünü İran'daki ününden daha fazladır. Bu şehir İran'ın çanak çömlek merkezi olarak tanıtılmış ve İran'da çanak çömlek ihracatında ilk sırayı almıştır. Şehre girdiğinizde büyük bir meydanda bu bölgenin çömleklerinin simgesi olan çömlekçi bir adamın heykeli var ve bir taşın üstünde durmuştur ve elinde bir çömlek var. Fotoğrafçılık için ilginç bir manzara olan bu heykelin yanında biri büyük, dar ağızlı bir testi olan birkaç güzel mavi çanak çömlek vardır.
Lalecin'in dünya çömlek şehri olarak küreselleşmesinin kutlanması 25 Ağustos 2016'da bu şehirde yapıldı. Dünya El Sanatları Konseyi jürilerinden bir grup bu şehrin koşullarını kontrol etmek ve onu dünya çömlek şehri olarak kaydetmek için o yılın başlarında Lalecin'e gelerek atölyeleri ve mağazaları ziyaret etti ve son olarak Lalecin dünya çömlek şehri olarak seçildi.
Aslında Lalecin, Batı Asya'nın çömlek üretim merkezi olarak biliniyor. Lalecin şehrinin nüfusunun %80'i çömlekçilik, seramik işçiliği ve çömlek ürünleri alıp satmakla ilgili işlerle uğraşıyor. Bu kalite ve yaş ile Lalecin dünyaca ünlüdür ve çömlekleri dünyanın birçok ülkesine ihraç edilmekte ve dünyanın her yerinde birçok hayranı bulunmaktadır.
Thank you. Arap ülkeleri daha çok tüketilebilir çanak çömlekler ve otantik İslami motifli vazolar istemekte ve çeşitli tabaklar, kaseler, sürahiler, şamdanlar, testiler ve vazoları hediyelik olarak almaktadırlar. Avrupa ve Amerika'ya dekoratif çanak çömlek ihracatı daha yaygındır ve dekoratif kaseler ve tabaklar eski İran desenlerine sahip büyük vazolar ve çiçek ve bitki desenlerine sahip ası tabaklar Amerika ve Avrupa'da çok popülerdir.
Daha önceleri çanak çömlek fırınlarının yakıtı çöllerin etrafındaki diken çalılarıydı. Ancak daha sonra mazot ve ardından kerosene dönüştürüldü. Bu şehrin her yerinde turistlere açık, küçüklü büyüklü çömlek atölyeleri vardır. Bu atölyelerin toprağının nasıl temin edildiğini bilmemiz fena olmaz. Gerekli toprak, Destçirt köyü çevresindeki arazilerden temin edilerek çamur yapımına özel yerlere nakledilir. Toprağı büyük kaplarda suyla karıştırıp birkaç aşamada kalın küpler haline getirip yoğururlar. Çömlekçi çarkını ve çömlekçilerin çalışma şeklini görmenin özel bir lütfu var ve hepimizi birkaç dakikalığına da olsa hayrete düşürür. Gerçekten de son şekline yavaş yavaş yaklaşan usta bir zanaatkarın elindeki bir çamur parçasının oluşumu insanın topraktan ilkel yaratılışına dair tuhaf bir duyguyu bize aktarıyor.
Tahran Radyosu.
Çömlekçiler eserlerini yaptıktan sonra emaylarlar. Emay, farklı metal oksitlerinin birleşiminden elde edilen şeffaf ve kristal tabakadır ve her rengin kendine özel bileşimi vardır. Çanak çömlekler işlevlerinin türüne göre her biri özel bir şekilde pişirilir ve emaylanır. Örneğin lancin adı verilen kaplar çiğ olarak emaylanır ve emaylandıktan sonra fırında pişirilir. Güveci al topraktan yaparlar ve onu emaylamazlar. Su testileri her zaman emaysız yapılır veya sirke, turşu ve reçel küplerinin içi emaylanır.
Biraz önce de belirttiğimiz gibi lalecin çanak çömleklerinin toprağı lalecine 5 kilometre uzaklıktaki güzel Destçirt köyünden geliyor. Bu köyün halkı lalecin halkı gibi Türkçe konuşur. Bu köyün halkının başlıca mesleği tarımcılık, hayvancılık ve terziliktir. Bu köyü yarı endüstriyel bir üretim merkezine dönüştüren bu köyde çok sayıda yarı endüstriyel terzilik atölyesi vardır.
Bu bir köy için büyük ve övgüdeğer bir hareket. Ayrıca Dehengir köyü Lalecin'e 2 kilometre uzaklıkta bulunan köylerden biridir ve tarım açısından arpa, mısır, patates, salatalık gibi önemli ve yaygın olarak tüketilen ürünlerle üzüm başta olmak üzere bahçe ürünlerine sahiptir. Dehengir'in geniş üzüm bağlarında altın sarısı üzüm salkımlarını görmek gerçekten hayret vericidir.
İran sanatına ilgi duyan herkese renk ve emay dolu çanak çömlek atölyeleriyle güzel lalecine gitmelerini tavsiye ediyor. İran'ın ticari üretim noktalarına yapılacak gezinin herkesi İran'ın sanatsal hazinelerini tanımaya teşvik edeceğini umuyoruz.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Gezilecek Yerleri isimli programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizi www.parsi.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi. Thank you.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'i Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ı tanımak, peygamberlerin ve evliyaların özelliklerini, gayb aleminin sırlarını, beşeri toplumlara hakim olan gelenekleri bilmek, insanı ve akıbetini tanımak ve öğrenmek bağlamında en yüce ilahi marifi ve geçmişlerimiz ve geleceklerimizle ilgili gaybi haberleri içerir. Bu semavi kitap ayrıca beşeri ihtiyaç duyduğu ebedi saadet ve mutluluğa kavuşturacak sosyal, hukuki, iktisadi ve siyasi düzenleri de içerir.
Tüm bu özelliklerin yanında Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah'a bağlı olması, bu ilahi kitaba sıradan düşüncelerin çok çok ötesinde bir azamet kazandırır. Ve bu kitap insan cismini ve ruhunu etkileyecek birçok bereket ve özel tesiri kapsar. Nitekim Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da şöyle buyuruyor. Yüce Allah kendi kelamında tecelli eder ancak insanlar onu göremez. İşte bu yüzden İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyti insanları Kur'an-ı Kerim marifiyle tanıştırarak her insanın kendi kapasitesine göre bu ilahi kitabın azametini idrak etme zeminini hazırlamaya çalışmış ve böylece ebedi saadet ve mutluluğa kavuşmaları için Kur'an-ı Kerim'in hayat veren marifinden yararlanmanın ön hazırlığını yapmıştır. Bugünkü sohbetimize özel olarak İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyti'nin Kur'an-ı Kerim azameti hakkındaki vecizlerinden bazı bölümleri sizlere aktarmaya çalışacağız.
Kur'an-ı Kerim'in özel bir azameti vardır. Çünkü bu sözlerin sahibi Yüce Allah, kuryesi Hak Teala katının has meleklerinden Hazreti Cebrail ve muhatabı Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed-i Mustafa ve bu ilahi kitabın müfessirleri, öğretmenleri ve ehl-i beyt fertleridir. Görüldüğü üzere Kur'an-ı Kerim azametine müdahil olanların tümü yine azamet açısından emsalsizdir. Ve işte böylece bu şerefli ve azametli kitabın en önemli risaleti insanları hidayete erdirmek ve onlara yol göstermektir. Kur'an-ı Kerim bu risaletini tüm şartlarda ve beşeriyetin yaşamının tüm devrelerinde ve hatta en karanlık dönemlerde sürdürür. Toplumda hiçbir aydınlık noktası bulunmazken, insanlar bir tek emin rehber bulamazken, Kur'an-ı Kerim bütün insanları saadet ve kemale doğru hidayete erdirebilir ve adeta İnsanın elinde bir meşale gibi gideceği saadet yolunu aydınlatır.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ne zaman fitneler, karanlık geceler gibi size sardığında hemen Kur'an-ı Kerim'e yönelin. Kim bu semavi kitabı karşısına alırsa onu cennete doğru yönlendirir ve kim bu kitaba sırt çevirirse onu cehenneme gönderir. Kur'an-ı Kerim en iyi yolu gösteren rehberdir.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim içinde karanlığa yer olmayan nurdur. Bu yüzden eğer biri Kur'an-ı Kerim marifini öğrenmek için çaba harcar ve bu yolda seçkin bir yöntem, yani Kur'an-ı Kerim ve onu insanlara sunan Hazreti Muhammed ve Pak Ehl-i Beyti'nin belirlediği yöntemi izlerse mutlaka hidayete erer ve asla karanlığa düşmez. Buna göre İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Yüce Allah hidayete erdiren bir kitap nazil etti ve içinde iyilikleri ve kötülükleri beyan buyurdu. O zaman iyi yolu izleyin ki hidayete eresiniz ve kötülüklerden uzak durun ki doğru yolu izleyesiniz.
Kur'an-ı Kerim'in azametinin bir boyutu da kendisinden önceki ilahi kitaplarda eski peygamberlere nazil olan tüm marifi kapsamasıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim tüm ilahi kitapların nihai ve en mükemmel şeklidir. Ve bu kitabın içeriği kendinden önce gelen kitapların içeriğinden kopuk değildir. Kur'an-ı Kerim ister reddettiği hükümler, ister onayladığı hükümler olsun, kendinden önce gelen tüm semavi kitapların hükümlerini kapsar. Bu özellik, Kur'an-ı Kerim marifinin diğer semavi dinlerin izleyenleri tarafından benimsenmesini kolaylaştırır. Yüce Allah Yunus suresinin 37. ayetinde şöyle buyuruyor. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden önceki doğrulayan ve o kitabı açıklayandır. Ondan şüphe yoktur. O alemlerin Rabbindendir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed de bu meale işaretle şöyle buyuruyor. Uzun sureler Tevrat'ın yerine bana verildi ve İncil'in yerine de yüzlü sureler ve Kur'an-ı Kerim bizzat semavi kitapların şahidi ve onlara musallattır.
İmam Ali Aleyhisselam Nehcül Belâğa adlı kitapta Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim dış yüzü güzel ve iç yüzü derindir. Acayipleri sonsuzdur. İçindeki sırlar son bulmaz ve cahilliğin karanlığı ondan başka hiçbir şeyle bertaraf olmaz. Kur'an-ı Kerim'in bir dış yüzü ve bir de iç yüzü vardır. Kur'an-ı Kerim'in dış yüzü genel görüntüsü ve iç yüzü de özel görüntüsüdür. Kur'an-ı Kerim'in dış yüzü dala ve iç yüzü köke benzer. İmam Bagır Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in iç yüzü hakkında Allah Resulü'nün değerli sahabelerinden Cabir bin Abdullah Ensari'ye şöyle buyurur. Cabir, Kur'an-ı Kerim'in iç yüzü vardır ve iç yüzünün de bir iç yüzü vardır. Ey Cabir, Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şey beşeri akıl ile tefsir edilemez. Zira ayetin başı bir şeyle ilgili olabilir ve sonu başka bir şeyle. Kur'an-ı Kerim çeşitli boyutları olan sürekli kelamdır.
Ehl-i Beyt imamlarından Hazreti Zeynül Abidin aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle buyuruyor. Yüce Allah'ın kitabı dört şey içerir. İbareler, işaretler, incelikler ve hakikatler. İbareler tüm insanların anlamasına uygundur. İşaretler ise has ve bilge insanlara özgüdür. İncelikler evliyalara ve hakikatleri de ilahi peygambere özgüdür.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Arzu ettiğiniz takdirde bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Malcolm X'in küresel Siyonizm tehlikesine ilişkin analizi. Malcolm X'e göre Siyonistler modern sömürgeciliğini başarıyla gizlediklerini ve kamufle ettiklerini ve onu daha hayırsever ve daha insancıl olarak sunduklarına inanıyorlar. 5 Eylül 1964'te Malcolm X, o zamanlar Mısır kontrolünde olan Gazze şeridine 2 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu 2 gün boyunca Malcolm X, Han Yunus mülteci kampını ve bir yerel hastaneyi ziyaret etmenin yanı sıra Gazze'li yerel halk ve önde gelen isimlerle bir araya geldi. Bu etkileşimlerin en etkileyicisi ünlü Filistinli şair Harun Haşim Raşid ile aniden ve önceden planlanmamış buluşmasıydı. Raşid bu görüşmede 10 yıl önce Süveyş krizinin korkunç deneyimini ve İsrail ordusu tarafından yüzlerce Filistinlinin öldürülmesini anlattı. Malcolm X bu anıları duymaktan derinden etkilendi. Öyle ki günlükleri Raşid'in şiirlerine hayranlığını gösteriyor. Malcolm X Gazze'deki dini liderlerle de görüştü ve onlarla birlikte cemaat namazı kıldı. Anılarında Gazze'de Allah'ın ruhunu yoğun bir şekilde hissettiğini yazdı. Bu insan hakları aktivistinin Gazze'yi ziyareti, Siyonizm hakkındaki en meşhur yazılı eserine ilham kaynağı oldu. 17 Eylül 1964'te tanınmış bir Mısır gazetecisine yayımlanan Siyonist Mantık, Siyonizme sert eleştiriler yöneltti ve Siyonizmi sadece Filistin için değil, ondan da öte bir tehdit olarak gördü. X bu makalede şunları yazdı. Siyonistler modern sömürgeciliğini başarıyla gizlediklerini ve kamufle ettiklerini ve onu daha hayırsever ve daha insancıl olarak sunduklarına inanıyorlar. Kendi yönetim sistemlerinde potansiyel kurbanlarını görünüşte dostça önerilerle ekonomik yardım veya diğer cazip hediyeler kisvesiyle kontrol ediyorlar. Öte yandan yeni bağımsızlığını kazanmış Afrika ülkelerinin ekonomileri büyük sorunlarla karşı karşıyaydı. Bu nedenle İsrail'in birçok Afrika ülkesindeki egemenliği ve müdahalesi 18. yüzyıl Avrupalı sömürgecilerin gücünden bile daha fazladır. Siyonist sömürgeciliğin yeni türü biçim ve yöntem olarak farklı olsa da motivasyon ve amaç bakımından hiçbir farkı yoktur. Malcolm X burada İsrail ile Avrupalı sömürgeciler arasındaki benzerliklere atıfta bulunarak, önceki yüzyıllarda 3. dünyanın her yerinde eylemlerinin neden olduğu yıkımı anlatıyor. Ona göre Siyonizm Avrupalı sömürgecilikle yakından bağlantılıdır. Malcolm bu yaygın sömürgeciliğe karşı koymak için dünya liderlerini ve halklarını birleşmeye ve sömürgecilerin sahte tekliflerini reddetmeye çağırdı. Başka bir olayda Cenevre İslam Merkezi Genel Müdürü X'e yaşam, inanç ve geleceği umut hakkında 9 soru gönderdi ve o da bunlara net ve açık cevaplar verdi. Son sorunun cevabı 21 Şubat 1965 sabahı yazıldı ve X'in kalemiyle yazılmış son yazı ve tüm dünya için İsrail'den gelen tehdide dair bir tanıklık olduğu söyleniyor. Soru: görünüşe göre Afrika ilginizi ve endişenizi çekiyor. Neden? Ve şimdi bu kıtanın neredeyse tüm bölgelerini gezdikten sonra İslam'ın gerçekten nerede olduğunu düşünüyorsunuz? Sizce İslam'ı hem bazı değersiz iddiacıların eylemlerinden hem de Siyonizm, ateizm ve dini taassubun komplocu ittifakından kurtarmak için ne yapılabilir? Cevap: Afrika'yı atalarımın diyarı olarak görüyorum. Öncelikle onu, ona egemen olan ve onu kötüye kullanan dış siyasi ve ekonomik müdahalelerden tamamen arınmış görmek istiyorum. Afrika, stratejik konumu nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıyadır. Sömürgeciler bu kıtadan savaş ve çatışma olmadan vazgeçmeyecekler ve yönetimdeki ana numaraları uluslar arasında bölünmedir. Örneğin Doğu Afrika halkları arasında anti-Asya duygusu yaratılıyor. Aynı şekilde Batı Afrika'da da yoğun bir anti-Arap duygusu var. Arapların veya Asyalıların olduğu yerde Müslümanlara karşı büyük bir düşmanlık var. Bu düşmanlıklar içine çekilen insanlar tarafından yaratılmamıştır. Şu anda bu anlaşmazlıklardan ve çatışmalardan hiçbir fayda sağlanmıyor. Eski sömürge efendileri ve günümüz Siyonizmi bölünmeden en çok faydalananlardır. Siyonistler, ana vatanımız Afrika için şu anda devam eden mücadelede tüm diğer tarafları geride bıraktılar. Hayırsever ve insani bir maske altında geliyorlar. Bu da kurbanların niyetlerini ve planlarını anlamalarını zorlaştırıyor. Arap toplumunun imajı neredeyse İslam imajından ayrılmaz olduğundan, Arap dünyası yerine getirmesi gereken çoklu bir sorumluluğa sahiptir. Siyonistlerin Filistin halkına karşı işlediği suçların bir görüntüsü İslam, kardeşlik ve birlik dinidir ve bu ilahi dini tebliğ edenler kardeşlik ve birliğin en yüksek örneği olmalıdır. Kahire ve Mekke'nin yani İslam İşleri Yüksek Konseyi ve Dünya Müslüman Birliği dini bir zirve düzenlemesi ve İslam dünyasının şu anki durumu konusunda daha fazla endişe ve sorumluluk göstermesi zorunludur. Aksi takdirde genç ve vizyoner Müslümanlardan oluşan güçler ortaya çıkacak ve mevcut sahiplerinden iktidar merkezlerini ele geçireceklerdir. Allah bunu kolayca yapabilir. Bu cevabı yazdıktan birkaç saat sonra 39 yaşındaki Malcolm X, New York'taki Audubon salonunda suikaste uğradı ve şehit oldu. Değerli dinleyiciler, Malcolm X'in küresel Siyonizm tehlikesine ilişkin analizini dinlediniz. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Reisi bir mesajla Zimbabwe'nin bağımsızlık gününden dolayı Cumhurbaşkanı ve bu ülke halkını tebrik etti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin konulu toplantısına katılmak üzere New York'a gitti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, Arjantin Federal Mahkemesi'nin Amiya davasıyla ilgili kararını kınadı. İran İslam Cumhuriyeti Yargı Erkeği Başkanı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Danışmanı ve İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Garib Abadi, Tahran'ın kendi çıkarlarına ve güvenliğine yönelik saldırıyı kabul etmeyeceğini belirtti. Ünlü İngiliz siyasetçi George Galloway, Londra'nın İran'ın cezai uygulamasına ilişkin ikili politikasını eleştirdi. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Siyonist rejimin kabadayılık döneminin sona erdiğini belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı ve Hamas'ın Katar'ın başkenti Doha'daki siyasi ofis başkanı ateşkese dahil olmak üzere Gazze şeridindeki son gelişmeleri ele aldılar. Ve İran ve Tahran Odası Sağlık ve Kozmetik Endüstrisi Komisyonu Başkan Yardımcısı 130 milyon dolarlık kozmetik ve deterjan ürünlerin ihracatını duyurdu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın. Kıymetli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Bu arada internetten www.parsu.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresinden yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarınızı faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaramız sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.